Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Petrus mektubunun 2. bölümündeyiz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 2. bölüm 5-9 ayetleri arasına bakacağız. Hatırlanacağı gibi öğrenci Petrus'un ilerlemiş yaşta kapsamı çok geniş olan inanlılar topluluğuna Tanrı esinlemesiyle yazdığı bu mektup, inanlıları yıkıcı öğreticilere, bu tür öğretilerden kaynaklanan yaşamsal biçimsizliğe ve alaycılara karşı uyarmaktadır. Bunu 2 ve 3. bölümlerde görüyoruz. Bu mektubun 2. Timoteus'a ve Yahuda'nın mektuplarına benzerliği açıktır. Sağlıklı iman yaşamı 7 önemli aşamayla bütünlüğe ulaşır. Mesih'e ilişkin öğretiş somut kanıtlardan, kutsal yazılar ise Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Yıkıcı öğreticiler daha önceki kandırıcılar gibi iş görüyor ve yıkıma doğru gidiyor. Alaycıların tutumu Tanrı düzenini ve tasarısını sarsamayacaktır. İsa Mesih'in yeniden gelişiyle ilgili gelişimler bunun kanıtıdır. Hiç kimsenin mahvolmasını istemeyen Tanrı sabırlı davranmaktadır. İnanlıların isteklendirilmesi temel konudur. Bu mektup şu başlıklar altında özetlenebilir. 1. bölüm ruhsal yaşam. 2. bölüm yalancı öğretmenler, bozuk öz yapı ve 3. bölümde alaycıların sonu. 2. bölümün ilk 4 ayetinde elçi Petrus şöyle diyor. İsrailliler arasında yalancı peygamberler çıktığı gibi sizin aranızda da yalancı öğretmenler bulunacak. Bunlar kişiyi mahva sürükleyen karşıt görüşleri topluluğa sokacaklar. Kendilerini satın alan egemen Rabbi bile inkar edecekler. Kendi kendilerini ivedilikle mahva sürükleyecekler. Onların soysuzluğunu birçokları izleyecek. Onlar yüzünden gerçek yolu kötülenecek. Bu yalancı öğretmenler aç gözlülükle düzenledikleri sözlerle sizleri sömürecekler. Onların çok önceden saptanan yargılanması gecikmiyor. Kendilerini bekleyen mahvoluş uyuklamıyor. Çünkü Tanrı günah işleyen melekleri bile esirgemedi. Yargılanıncaya dek saklansınlar diye onları cehennemin en alt katında yoğun karanlıkta tutukladı. 5. ayette Tanrı önceki dünyayı esirgemedi. Ama Tanrı saymazların dünyasını su baskınına uğrattığında doğruluk sözünü yayan Nuh'la ailesinden 7 kişiyi korudu. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. 3. bölümde Petrus 3 dünyadan bahsedecek. Eskiden olan dünya, şimdiki dünya ve gelecek olan dünya. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. Nuh'tan önceki dünya hakkındadır bu. Doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve 7 kişiyi daha korudu. Nuh'un yanında 7 kişi daha vardı. Nuh, 3 çocuğu, karıları ve Nuh'un karısı tufandan kurtulan 8 kişidir. Ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde, şimdi insanlar dindardı. Sadece yaşayan gerçek Tanrı'yı dinlerinin dışında bıraktılar. Tanrı yokmuş gibi yaşıyorlardı. Bedenlerini mutlu etmek için yaşıyorlardı. Bedenimizde biraz iyilik olduğu yanlış bir düşüncedir. Paulus diyor ki, içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. Dağ insanları diye yorum yapan bir kitabı okudum. Afrika'da keşfedilen, kendilerine ilk denilen ve hayvanlardan daha alçak bir şekilde yaşayan halk üzerinde bir araştırma yaptı. Bu kişi çocukların 3 yaşındayken anneleri tarafından kovulduğunu veya yemek bulduklarını ya da öldüklerini söylüyor. Böğürtlen ve ağaç kabuğu ve böcekler buluyorlar ve vahşi hayvanlar tarafından bırakılmış yemekleri bulmak için etrafı arıyorlar. Güçlü olanlar daha yaşlı olanların elinden yemeklerini alıyor. Kitabın yazarı bu insanların davranışlarını hayvanlık demenin hayvanlara hakaret olduğunu söylüyor. Bu kitabın yazarı bir Mesih inanlısı değil, bir hümanist olduğunu söylüyor ve ilklerin bize çok tartışılan insan ahlakının insan doğasında bulunmadığını ama bir çeşit hayatta kalma sistemi olan toplumdan geldiğini öğrettiğini söylüyor. Ve hepsinin toplumun bile vazgeçebileceğimiz lüksler olduğunu söylüyor. Diğer bir deyişle Tanrı olmadan insan hayvandan başka bir şey değildir ve Tanrı'ya sahip olmayan insanlara hayvan demek hayvanlara hakarettir diyor bu kişi. Görüyorsunuz, erdem ve ahlakı bize veren Tanrı'dır ve bunların hiçbiri duamızda bulunmaz. Nuh Tanrı'ya karşı isyan olduğu bir zamanda yaşıyordu. Yaratılış bize diyor ki, Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. O günlerde dünya vahşi bir yerdi. Tanrı onları tufanla yargıladı ve Nuh'tan önceki dünyanın sonunu getirdi. Bir adam ve ailesi dışında tamamen tanrısız bir dünya haline gelmişti. Tanrı o zaman da yargı getirmekle iyi yaptı. Eğer o şekilde devam etmesine izin verseydi, dünya tamamen kötü olurdu ve Tanrı hepsini yargılamak zorunda kalırdı. Ki o zaman kimse için kurtuluş olmazdı. Tanrı dünyayı yargılarken geleceği düşünüyordu ve o zaman da yargı getirmesi, yarattığı insan yaşamına gösterdiği ilgiyi ve saygıyı gösteriyor. Tufandan hemen sonra Tanrı, cinayeti önlemek için insanlara şu bildiriyi yaptı. Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi benzerliğinde yarattı. Bugün kutsal kitapta adam öldürmeyeceksin dediği için idam cezasına karşı çıkmak saçmalıktır. Adam öldürmeyeceksin buyruğu kalbinde nefret olan ve bu nefrete boyun eğerek başka bir insanı öldüren insan için geçerlidir. Dostlarım, adam öldürme budur. Ama Tanrı yetkililere başka bir adamın ölmesine sebep olan herhangi birini idam etme yetkisi vermiştir. Niye? Bana kulak verin. Başka bir insanı öldüren bir katili serbest bırakarak insan yaşamına saygı gösterilemez. İnsan yaşamına saygıyı ve değeri insan yaşamına saygı göstermeyip bencil nedenlerden dolayı insan öldüren katili idam ederek gösterirsiniz. Bugün popüler düşünce katili destekler. Ona sempati gösteriyorlar. Ama o bir insan. Onu öldürmek istemiyoruz. Oysa o kimse başka birisini öldürdü. Tabii birçok yumuşak yürekli yargıç var ve Tanrı'dan ve sözünden çok uzağız. Kanunsuzluk o kadar kötü bir hal aldı ki Amerika'da bildiğiniz gibi idam cezası halen devam etmektedir. Başka deyişle insanlar idam cezasını tekrar yürürlüğe koymak için oy verdi. Ama İdam cezasını uygulamak günümüzdeki tanrısız liderler yüzünden neredeyse imkansızdır. Tanrı'yı tanımıyorlar. Tanrı'nın planını, programını bilmiyorlar. Caniler hapse atılacaklarına sokaklarda dolaşıyor ve dürüst insanlar evlerinde hapis hayatı yaşıyorlar. İnsanlar evlerini bir kilitle kilitlemekten korkuyorlar. Birkaç kilit vurmak zorunda kalıyorlar. Camları, pencereleri demirletmek zorundadırlar. Buna rağmen yine hırsızlık olaylarının sonu gelmiyor. Bugün katiller ve hırsızlar sokaklarda dolaşıyor. İnsan yaşamına saygı bu insanların hapse atılmalarıyla gösterilir dostlarım. Dünya ülkelerine, özellikle de gelişmiş ülkelere karşı 3 suçlama vardır. Sadece alkoliklerin olduğu bir dünya değil, aynı zamanda katillerin ve hırsızların olduğu bir dünyadayız. Durum korkutucu. Bu noktaya neden geldik? Okul dönemlerimdeyken bize ahlak öğretmediler. Çünkü eğitimin amacının bu olmadığını söylüyorlardı. İnsanları ancak eğiterek doğru bir yola getirebiliriz dediler. İnsanlar narin Çin porselenleri olarak görülüyor. Fazla üstüne gidilirse kendini ifade edemez deniyor. İnsanlar bugün kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Hırsızlık yaparak, adam öldürerek ve homoseksüellik yaparak. Dostlarım, size şunu söyleyeyim. Rab İsa, İnsan yüreğinden akla gelebilecek en çirkin, iğrenç şeylerin çıktığını söyledi. Disipline ihtiyacımız vardır. Kurtulmamış dünyanın bir hükümet tarafından disiplin edilmesi gerekiyor. Eğer edilmezse ulus mahvolur. Tanrı Nuh'un zamanındaki yargıdan sonra hükümetler için bu prensibi ortaya koydu. Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerini yargıladı. Onları küle dönüştürüp yerle bir etmekle gelecek kuşakların Tanrı saymazlığını örnek verdi diyor 2. Petrus 2. bölüm 6. ayet. Bunun hikayesini Yaratılış 19. bölümde okuyabilirsiniz. Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'da yargıladığı şey bedenleriydi. Şehir halkı kendini eşcinselliğe vermişti. Eşcinsellik Sodom'da kabul edilmişti ve Amerika'da ve birçok Batı ülkelerinde de kabul ediliyor. Benlik çirkin bir şeydir. Sizde ve bende bu eski doğa var ve bu doğa kendini çirkin, kötü ve iğrenç şeyler yaparak ifade ediyor. Eşcinselliği yasal yaparak değerli dinleyicilerimiz, eşcinselliğe saygınlık kazandırıldığına beni ikna edemezsiniz. Tanrı, insanlar bu kadar alçaldıktan sonra onlardan umudunu kestiğini söylemiştir. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz ama Tanrı sözü böyle diyor. Böyle şeylere izin vermemiz ve yüzlerine gülümsememiz bu şeyin dünyada yaygınlaşmasına neden oldu. Soysuzluk ortamında yasasız yaşayan insanları görerek canı yanan doğru kişi Lut'u ise kurtardı. Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru kişinin doğruluğa bağlı canı görüp duyduğu yasasız işler yüzünden işkence çekiyordu. 2. Petrus 2, 7 ve 8. ayetler. Ama ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut'u kurtardı. Bu canı yanma ya da azap duyma sözü bence Petrus'un anlatmaya çalıştığı şeyi tam olarak ifade edemiyor. Birçok insan Petros'un gerekçeyi iyi kullanmadığını söyler ama ben Petros'un kullandığı kelimelerin anlamını bulabilmek için sözlükte haberci Pavlos'un sözcükleri için yaptığımdan bile daha çok araştırma yapmak zorunda kaldım. Burada kullandığı gerekçe sözcük bir yorumcuya göre çok emekten yorulma anlamına gelen kataponeyodur. Kederlendirmek, sıkıntı vermek, hatta işkence yapmak anlamına gelir. Bir kişinin iradesini kırmak için komünistler tarafından kullanılan ve şimdi dünyanın birçok yerinde de kullanılan bir teknik ile sürekli olarak parlak bir ışığın altında tutup soru sormak, tırnaklarını sökmek ve her türlü işkenceyi yapmaktı. Bu kelime aynı fikri içerir. Lut, Sodom şehrinde azap duydu. Orada hiç mutlu olmadı. İçi paralanıyordu. Sodom'da yaşamak onun için işkenceydi. Bu arada yaratılış kitabını çalıştığımda Lut hakkında böyle bir görüşe sahip olmamıştım. Petros'un bu konudaki yorumundan dolayı memnunum. Aksi takdirde Lut'un kurtulmadığını söylemeye hazır olurdum. Yaratılış kitabında Lut'un Sodom şehrine gitmesi, orada siyasete atılması ve ailesinin çoğunu kaybetme hikayesini okuyarak Lut'un kurtulmadığı sonucuna varırdım. Onunla şehirden kaçan iki bekar kızıyla ilgili hikayeyi okuyunca da onların da Sodom'da kalmasını dileyebilirsiniz. Petros'un altını çizdiği şey Tanrı'nın Lut'u o şehirden çıkarttığıdır. Tanrı doğru olanları nasıl kurtaracağını bilir. 6. ayette bunların hepsinin örnek olarak verildiği söyleniyor. Neyin örneği? Bence cennete gidince bizim için büyük sürprizler olacak. İlk sürpriz orada olacaklarından emin olduğumuz bazı insanların cennette olmayacağıdır. Samimi olduklarını düşündüysek de samimi değillerdi. İkinci ve daha büyük sürpriz şu olacak. Cennette Tanrı'nın çocukları olduklarını hiç sanmadığımız insanlar olacak. Burada fazla bir tanıklıkları olmayan insanlar. Lut bunun bir örneğidir. Bu adamın bir tanıklığı olduğunu hiç düşünmüyorum. Melekler gelip Sodom ve Gomorra şehirlerinin yok edileceğini söylediğinde Lut damatlarına gidip şöyle dedi. Tanrı'dan bu şehri yok edeceğine dair söz geldi. Bu şehri yargılayacak. Buradan ayrılalım. Öykü dalga geçermiş gibi konuştuğunu söylüyor. Herhalde şöyle cevap vermişlerdir. Sana inanmıyoruz yaşlı adam. Burada sürdürdüğün yaşam biçimi Tanrı'ya imanın ve güvenin olduğunu göstermiyor. Sadece yaratılış kitabını okumuş olsaydım, Lut'un cennete gitmediği, kurtulmamış bir adam olduğu sonucuna varırdım. Ama Petros diyor ki, Lut'u kurtardı Tanrı. Ve bu sadece Lut anlamına gelmiyor. Çünkü iki kızı onunla gitti ve fazla uzağa gitmediyse de karısı da onu izledi. Lut doğru adam diye çağrıldı çünkü Tanrı'nın gözünde doğruydu. Ama ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut'u kurtardı. Yaşayış şekillerine katılmıyordu. Yaptıklarından nefret ediyordu. Doğru bir adamdı Lut. Yani Tanrı için bir tanık gibi yaşayan İbrahim gibi yaşamadıysa da Tanrı'ya güvenerek Tanrı'nın gözünde doğru olmuştu. Lut, kutsal kitapta imanı sayesinde doğru sayılan bir kutsal olarak gösteriliyor. Halbuki yaşadığı hayat, inandığı her şeye aykırıydı. Onların arasında yaşayan bu doğru adam, görüp işittiği diyor. Bu adamın duymak zorunda kaldığı pislikleri hayal edin. Bir Tanrı çocuğunun sürekli olarak pis konuşamayacağına inanıyorum. Pis konuşmalar insana pis şeyler yaptırır. Tanrı bu adama dedi ki, Lut, şehirden çıkmalısın. Sen buradayken şehri yok edemem. Görüyorsunuz ya, bu arada Lut'u eleştirmeyen, bunun yerine onun için dua eden İbrahim adında bir adam vardı. Bu hepimiz için iyi bir derstir. Herkesi ve her şeyi eleştiren bir vaiz arkadaşım var. Bir gün çok saygı duyduğum ve Tanrı'nın çok güçlü bir şekilde kullandığını bildiğim bir vaizi eleştiriyordu. Gözlerinin içerisine bakarak arkadaşıma dedim ki, hiç onun için dua ettin mi? Yüzü kızardı ve etmediğini söyledi. Dedim ki, onu eleştireceğine niçin onun için dua etmiyorsun? Eğer yanlış yaptığını düşünüyorsan onun için dua et. İbrahim, Sodom şehri için dua etti. Yani İbrahim peygamber, yeğeni Lut'un kurtarılması için dua etti. Onun kurtarılmasını istiyordu. İbrahim Tanrı'dan şehri 50 doğru adam varsa mahvetmemesini istedi. En sonunda ona kadar indi, yani 10 kişiye kadar. Sonra da dua etmeyi durdurdu çünkü Lut'un gerçekte Tanrı'nın çocuğu olmadığından korkuyordu. Ama öyleydi ve Tanrı onu oradan çıkarttı. Tanrı dedi ki, Lut, sen çıkana kadar kenti yok etmem. Lut'un karısı Lut'la beraber şehirden ayrıldı ama arkasına baktı ve tuz sütununa dönüştü. Bu garip gelebilir. Neden sadece arkasına baktığı için tuz sütununa dönüştün? Dostlarım, geriye dönüp bakmanın anlamı budur. Neden arkasına baktı? Sodom'u terk etmiş olmasına rağmen yüreği hala oradaydı. Oradaki evine, eşyalarına, belki de üye olduğu spor kulübüne ve diğer bütün kulüplere üyeydi. Belki de bir kulübün o akşam gitmek istediği bir toplantısı olacaktı. Bence Lut'u şunları diyerek sık boğaz ediyordu. Neden böyle ayrılmamız gerekiyor? Geri dönüp bakmasının nedenlerinden biri ise Tanrı'nın şehri gerçekten yok edeceğine inanmamasıydı. Ama Tanrı şehri yok etti. Ve onu da tuz sütununa döndürdü. Bu ayetlerden öğrenebileceğimiz en önemli ders, Tanrı'nın Lut'u Sodom'dan kurtarma hikayesinin kilisenin göğe alınmasını sembol ettiğidir. Size şunu söyleyebilir miyim değerli kardeşim? Kilisenin, yani inanlılar topluluğunun dünyadan alınması büyük sıkıntı zamanından, yargıdan önce olacak. Çünkü Tanrı kutsallarının bundan geçmesine izin vermeyecek. Lut gibi olan en güçsüz kutsalları, imanlıları, yani Mesih inanlıları bile bu zamanı görmeyecek. Bu Lut oldu ve Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz size de olacağından emin olabilirsiniz. Bu kilisenin büyük sıkıntı zamanından geçmeyeceğinin çok iyi bir örneğidir. Lut gibi bu adamlar da Mesih'e iman etmeleri yüzünden doğru sayılmıştı. Rab Tanrı sayar kişileri sınanmadan kurtarmayı da haksızlık yapanları yargı gününde cezalandırmak üzere saklamayı da bilir. Özellikle bedenin kirli tutkuları ardından gidenleri ve Tanrı hükümranlığını hiçe sayanları yargıya saklar. Bu yalancı öğretmenler kendilerini öne sürme ataklığını gösterirler. Yüceliklere sövmekten çekinmezler. 2. Petrus 2, 9 ve 10. ayetler. Kilisenin büyük zorluktan geçeceğine inananlara şunu söylemek istiyorum. Tanrı kendisine ait olanları nasıl kurtaracağını bilir. Siz nasıl olduğunu bilmeyebilirsiniz ama Tanrı biliyor. Ayrıca doğru olmayanları cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Tanrı kendi yolunda yürüyenlerle doğru olmayanlar arasındaki farkı bilir. Ben bilmiyorum. Buğday ve delice bugün beraber yetişiyor ama Rab onları olduğu gibi bırak, birlikte yetişsinler dedi. Bugün deliceler hakkında kaygı duymuyorum ama keşke bu kadar delice olmasaydı diyorum. Ama buğday ve delice büyüyor. Yaşadığımız şanlı günde Tanrı sözü yayılıyor. Bugünlerden birinde ayrımı yapıp kendine ait olanları dünyadan çıkaracak ve kaybolanlar büyük beyaz tahtın önüne yargılanmaya gelecekler. Özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden. Bu Petrus'un yaptığı önemli bir bildiridir. Aslında kirlenmiş anlamına gelir. Kirlenmiş tutkular bu gerçekten de hayvanlardan aşağı olanların resmedilişidir. Bunlar iğrenç, ahlakı bozuk ve adi olan şeyleri yapmaktan zevk alan insanlardır. Ve çeşitli şeyler onlara büyük zevk veriyor. Ve yetkisini hor görenler, bazı yorumcular bunun dünyadaki hükümetlerin yetkisini anlattığını düşünüyor. Bu kelime kutsal kitapta çok az kullanıldığı için egemenlik anlamına geldiğini düşünüyorum. Aynı kelime kriotes, Yahuda'nın 8. ayetinde egemenlik olarak ve Efeslilerin ilk bölümünde de efendilik olarak tercüme edilir. Efeslilerde ruhsal yönetimlerle ilgili olarak kullanılır. Diğer bir deyişle ruhsal olan Tanrı'nın üstümüze yerleştirdiklerini hor görüyorlar. Melekler ve Tanrı'nın evrene hükmetme şekli. Tanrı'nın güneşin altında olan her şeyi kahretmesini isteyen insanlar. Hiçbir şey onları memnun edemez. Petrus sadece bununla kalmadığını ayrıca küste olduklarını söyler. Bu cesur oldukları anlamına gelir. Gözü pek insanlar. Küfür etmekten rahatsız duymuyorlar ya da rahatsız olmuyorlar. Böyle konuşarak önemli ve büyük olduklarını sanıyorlar. Dik başlı kişiler yani istediklerini yapacak olan kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. Yüce kelimesi aslında görkemli demektir. Kutsal olan şeyler hakkında kötü konuşuyorlar. İnsanların Tanrı'nın adını boş yere kullanmaları ilginç değil midir? Bir şehrin adını ya da patronlarının ya da nefret ettikleri birisinin adını boş yere kullanmıyorlar. Tanrı'nın adını boş yere kullanıyorlar. Evreninde kurduğu bu sistem hakkında yüce, görkemli varlıklar hakkında kötü konuşmaktan korkmuyorlar.